Ayrım 8.
Köşede kapının yanındaki komedinin içinde mumu yakın köşeye giden Pavel Pavlovich yumuşak bir sesle "Mum falan istemez," dedi. "Kusura bakmayın Alexey Ivanovich, sizi pek rahatsız ettim. Şarap fazla dokundu." Belçenov bir defa hiç cevap vermedi. Yüzü duvara dönük olarak yatmaya devam etti. Bütün gecede hiç dönmedi. Bunu sözünün söz olduğunu ve ötekini küçümsediğini göstermek için mi yapıyordu acaba? Aslını kendisi de bilmiyordu. Sinir bozukluğu sonunda sayıklama halini aldı. Uzun zaman uyuyamadı. Ertesi sabah ona doğru birisi dürtmüş gibi ansızın uyanarak yatağında doğruldu. Pavel Pavlovich odada yoktu. Yatak dağınık ve bomboştu. Pavel Pavlovich sabah karanlığında tüymüştü. Belçeninov eliyle alnına vurdu. Böyle olacağını biliyordum. 10. Mezarlıkta. Doktorun endişeleri doğru çıktı. Liza birden fenalaştı. Belçeninov'la Klavdiya Petrovna'nın bir gün önce tahmin ettiklerinden çok daha fenalaştı. Belçeninov sabah geldiği zaman hasta ateşi son derece arttığı halde kendini kaybetmemişti. Belçeninov sonraları Liza'nın ona gülümsediğini hatta ateş gibi yanan elini uzattığını iddia etmişti. Bunun doğru mu yoksa sırf kendi kendini teselli etmek için elinde olmadan uydurduğu bir hayal mi olduğunu tetkik edecek vakit bulamadı. Geceye doğru Liza kendini kaybetti. Bu hal hastalığının sonuna kadar devam etti. Sayfiyeye geldiğinin 10. günü Liza öldü. Belçeninov acı günler yaşadı. Pogorevsler onun için adeta endişe etmeye başlamışlardı. Kederli günlerin çoğunu onlar da geçirdi. Liza'nın hastalığının son günlerinde saatlerce bir köşeye çekilerek yalnız başına oturuyordu. O anlarda kafası bomboştu. Klavdiya Petrovna yanına gelerek onu oyalamak isteyince az kısa konuşuyordu. Bu kadarını bile zorla yaptığı belliydi. Klavdiya Petrovna olanların Velchaninov'a bu derece tesir edeceğini beklemiyordu doğrusu. En çok çocuklar arasında açılıyor, hatta arada bir gülüyordu. Fakat hemen hemen her saat başı oturduğu iskemleden fırlayarak parmak uçlarına basa basa hastanın odasına gidip yokluyordu. Bazı zaman Liza'nın onu tanıdığı hissine kapılıyordu. Hepsi gibi onun da Liza'nın iyileşmesi için en ufak bir ümidi yoktu. Yine de odasından ayrılmıyor, çoğu zaman bitişiğindeki odada kalıyordu. Zaman zaman birdenbire canlanarak sağa sola koşmaya başlıyordu. Şehirden Petersburg'un en meşhur doktorlarını getiriyor, konsültasyonlar yaptırıyordu. İkinci, son konsültasyon hastanın ölmesinden bir gün önce yapılmıştı. Daha 2-3 gün önce de Klavdiya Petrovna ısrarla Trusotski'yi bulmak lüzumundan bahsediyordu. Allah esirgesin, ölürse çocuğu onsuz defnedemezlerdi. Belçeninov mektup yazacağına dair bir şeyler geveledi. Bunun üzerine ihtiyar Pogorelslev polis vasıtasıyla onu bulacağını söyledi. Nihayet Belçeninov 2 satırlık bir tezkere yazarak Potrov'daki otele Sisoyevna'ya bıraktı. Liza güzel bir yaz akşamı güneş batarken öldü. Belçeninov ancak o zaman kendine gelir gibi oldu. Ölüye Klavdiya Petrovna'nın kızlarından birinin bayramlık fistanını giydirdiler. Salondaki masanın üzerine bitişik duran ellerinde bir demet çiçekle yatırdılar. Belçeninov Klavdiya Petrovna'ya yaklaştı, gözleri alev saçarak katili hemen getireceğini söyledi. Yarına kadar beklemesini söylemelerine kulak asmadan şehre indi. Pavel Pavlovich nerede bulacağını biliyordu. O günlerde Petersburg'a yalnız doktorları aramak için inmiyordu. Ölmekte olan Liza'ya babasını getirirse çocuğun onun sesini duyarak kendine geleceğine inanıyor, deli gibi bir o yana bir bu yana koşuyordu. Pavel Pavlovich hep aynı yerde oturuyordu fakat onu orada aramak boşunaydı. Maria Sisoyevna'nın verdiği raporlara göre 3 gündür ne gece ne gündüz eve ayak basmamıştı. Zil zurna sarhoş olarak kazara uğrayıverse de bir saat sonra yine defleniyordu. Büsbütün zıvanadan çıkmıştı. Pokrov Oteli'ndeki uşaklardan biri laf arasında Pavel Pavlovich'in eskiden evleri Voznesenski Caddesi'nde bulunan bir takım kızlarla ahbaplığından bahsetmişti. Belçeninov hemen kızları buldu. Bunlar ikramı, parası bol, krepli şapkalı misafirlerini o anda hatırladılar. Herhalde ayağını kestiği için arkasından küfür basmayı da ihmal etmediler. Katya adındaki kız ne zaman isterlerse Pavel Pavlovich'i bulabileceğini söyledi. Çünkü o aralık Maşka Prostakova'dan çıkmıyormuş. Herifin parası tükenecek gibi değilmiş. Şu Maşka'ya da Prostakova yerine Prohvostova demek lazımmış. Dipnot. Prohvostova kelime oyunu. Prostakova, prostoy, saftan gelir. Prohvost, alçak, densiz demektir. Hem hastanede yatmış o. Katya istese tek bir sözüyle ona Sibirya'yı boylatabilirmiş. Bununla beraber Katya o gün Pavel Pavlovich'i bulamadı ama başka bir gün için kesin olarak söz verdi. Velchaninov onun yardımına güveniyordu. Şehre ancak saat 10'da geldi. Gelir gelmez kızı çağırttı. Vazifesinden ayırdığı için gereken kimselere para verdikten sonra beraberce araştırmaya çıktılar. Pavel Pavlovich'i bulunca ne yapacağını bilmiyordu. Öldürecek miydi yoksa sadece kızının ölüm haberini vererek gömülme işini düzenlemesi gerektiğini mi bildirecekti? İlk uğradıkları yerde bir netice çıkmadı. Maşka Prohvostova daha 2 gün önce Pavel Pavlovich'le dövüşmüş, bir veznedar da Pavel Pavlovich'in iskemleyle kafasını yarmış. Sözün kısası Velchaninov ancak gece saat 2'de tarif edilen evlerden birinden çıkarken hiç ummadığı bir anda Pavel Pavlovich'le burun buruna geldi. İki kadın zil zurna sarhoş olan Pavel Pavlovich'i o eve götürüyordu. Kadınlardan biri koluna girmişti. Arkalarından bir zoru olduğu anlaşılan iri yarı bir adam yürüyor, avazı çıktığı kadar bağırarak Pavel Pavlovich'e tehdit ediyordu. Pavel Pavlovich'in onu istismar ettiğini, hayatını zehirlediğini haykırıyordu. Galiba aralarında bir para meselesi vardı. Kadınların ödleri kopuyor, acele ediyorlardı. Velchaninov'u gören Pavel Pavlovich kollarını uzatarak birisi onu bıçaklıyormuş gibi "Aman canım kardeşim, kurtar beni!" diye bağırdı. Pehlivan yapılı Velchaninov'u gören yabancı adam o anda ortadan kayboldu. Pavel Pavlovich arkasından zafer kazanmış bir halde yumruğunu salladı, galibiyetini ilan eden bir nara attı. Fakat Velchaninov onu hiddetle omuzlarından kavradı, niçin yaptığını bilmediği halde adamı dişleri birbirine çarpıncaya kadar sarsmaya başladı. Pavel Pavlovich hemen bağırmayı kesti, onu tartaklayana bön, sarhoşça bir korkuyla gözlerini dikti. Velchaninov besbelli herife ne yapacağını bilmediği için olanca gücüyle çekerek yaya kaldırımının kenarındaki babaya oturttu. "Liza öldü," dedi. Pavel Pavlovich hala gözlerini ondan ayırmadan babada oturuyordu. Kadınlardan biri düşmesin diye arkasından tutuyordu. Nihayet söyleneni anladı, yüzü birdenbire ufalıverdi. Tuhaf bir sesle "öldü" diye fısıldadı. Sarhoşluğun verdiği sersemlikle kendine has, çirkin, yayvan bir sırıtışla gülümsedi mi yoksa yüzünü mü buruşturdu, Velchaninov fark edemedi. Bir an sonra Pavel Pavlovich istavroz çıkarmak için titreyen sağ elini zahmetle kaldırdı ama parmakları haç işareti yapmak için bir türlü birleşemedi. Titreyen eli tekrar indi. Az sonra ağır ağır doğrularak yanındaki kadına tutundu, koluna girerek dalgın, sanki Velchaninov orada değilmiş gibi yoluna devam etti. Fakat öteki tekrar omzuna yapıştı. Tıkanarak, "Sensiz onu defnedemeyiz, anlıyor musun sarhoş canavar?" diye bağırdı. Pavel Pavlovich başını ona çevirdi, güçlükle dilini oynatarak, "Şu topçu Asteğmenini hatırlar mısınız?" diye mırıldandı. Velchaninov acıyla ürperdi. "Ne?" "Kızın babası odur. Onu ara. Cenazeyi kaldırmak için. Yalan, kötülük olsun diye. Bana bu oyunu oynayacağını biliyordum zaten." Velchaninov kendinden geçmiş bir halde koca yumruğunu Pavel Pavlovich'in kafa hizasına kaldırdı. Bir an daha geçse yumruk Pavel Pavlovich'in kafasına inecekti. Kadınlar çığlık atarak kaçıştılar fakat Pavel Pavlovich istifini bozmadı. Yüzü adeta vahşi bir hiddetle çarpıldı. Sarhoşluğu belli olmadan hayli düzgün bir halle, "Bana baksana," dedi. "Sen bizim Rus," yazılması mümkün olmayan bir söz sarf etti. "Bilir misin? Oraya git." Olanca kuvvetiyle Velchaninov'un kollarından kurtuldu. Ayağı boşa gitti, az kalsın düşüyordu. Kadınlar kollarına girdiler. Çığlıklar atarak koşa koşa Pavel Pavlovich'i sürüklediler. Velchaninov peşlerinden gitmedi. Ertesi gün öğleden sonra saat 1'de orta yaşlı, kerli ferli, resmi kıyafetli bir memur Pogorevlerin villasına geldi. Klavdiya Petrovna'ya Pavel Pavlovich Trusotski tarafından gönderilen bir zarf verdi. Zarfta 300 rubleyle Liza'ya ait gereken evrak vardı. Pavel Pavlovich'in mektubu kısa, gayet saygılı ve efendice yazılmıştı. Ekselans Klavdiya Petrovna'ya onu ancak Tanrı'nın mükafatlandırabileceğini söylüyor, yetimeye yaptığı iyilikler için teşekkür ediyordu. Müphem bir tarzda rahatsızlığından dolayı pek sevdiği bedbaht kızının cenazesine gelemeyeceğinden bahsediyor, bu işte bütün ümitlerini Ekselans'ın meleklere has ruhunun iyiliğine bağlıyordu. Mektubunda izah ettiğine göre 300 ruble cenazeyle kızın hastalığı sırasındaki masraflar içindi. Para artacak olursa Liza'nın ruhuna edilecek dualara sarf edilmesini rica ediyordu. Mektubu getiren memur başka izahat vermedi, hatta bazı sözlerinden bu işi ancak Pavel Pavlovich'in ısrarlı ricaları üzerine kabul ettiği anlaşılıyordu. Pogoreslev, mektubun hastalığı sırasındaki masraflar kısmına alındı. Cenaze masrafı olarak 50 ruble ayırıp bir babayı evladına yapacağı son vazifeden mahrum edemez de kalan 250'yi derhal Bay Trusovski'ye geri göndermek istedi. Klavdiya Petrovna ise bu 250 rubleyi mezarlık kilisesine küçük Yelizaveta'nın ruhuna dualar okunması için teberru ederek sadece makbuzu yollamaya karar verdi. Makbuzu Velçeninov'a verdiler, o da postayla otele yolladı. Velçeninov Liza'nın gömülmesinden sonra Pogoreslerden ayrıldı. Tam iki hafta şehirde tek başına, gayesiz, dalgınlığından yolda gelip geçenlere çarparak dolaştı durdu. Bazen günlerce odasından kanepeye uzanıyor, bomboş kafayla öylece yatıyordu. Pogoreslerin çoğu zaman adam göndererek onu çağırtıyorlar, gelmeyi vaat ettiği halde hemen unutuveriyordu. Bir gün Klavdiya Petrovna kendisi bile gelmişti ama onu evde bulamadı. Aynı şey avukatının da başına geldi. Halbuki adamın verecek epey havadisi vardı. Davayı oldukça başarılı bir sonuca bağlamıştı. Karşı taraf mirasın külliyetli kısmını ona bırakmaya razı oluyordu. İş Velçeninov'un rızasının alınmasına kalmıştı. Nihayet bir gün onu evinde yakalayabilen avukat, daha pek yakında sabırsızlıktan kabına sığmayan müşterisinin bezgin, ilgisiz haline şaşmıştı. Temmuz'un en sıcak günleri başladı. Velçeninov zaman mefhumunu bile kaybetmişti. Ruhundaki keder olmuş bir çıman gibiydi, her an kendini hatırlatıyor, azap veriyordu. En çok Liza'nın onu tanımadan kendisini ne kadar sevdiğini bilmeden ölmesinden ıstırap duyuyordu. Karanlık hayatına ışık tutan ulvi gayesi birdenbire yok oluvermişti. Liza'ya her gün, her saat, ömrü boyunca sevgimi duyuracaktım diye düşünüyordu. Bazen acı bir zevkle, insanların bundan daha yüksek bir gayesi olamaz derdi. Varsa bile hiçbiri bunun kadar kutsal değildir. Hayal kurarken Liza'nın bana sevgisi geçmiş günlerin çamurunu, faydasızlığını affettirecekti diye düşünüyordu. Aylak, ahlaksız, ruhen ölmüş eski Velçeninov'un yerine hayata temiz, mükemmel bir varlık verecektim. Onun hatırına ben de affa uğrar, suçlarımı bağışlardım. Bu şuurlu düşünceler ölen çocuğa ait ruhunu kaplayan hatıraların ayrılmaz parçasıydı. Gözünün önüne solgun yüzü geliyordu. Tabutunda, çiçekler arasında daha önceki ateşli halini hatırlatıyor. Açık gözlerinin sabit bakışı aklına geliyordu. Bir gün birdenbire Liza'nın masanın üstünde yatarken hastalık esnasında kim bilir neden kararan bir parmağını hatırladı. Bunu fark ettiği anda zavallı parmakçığa öyle acıdı ki Pavel Pavlovich'i bularak hemen öldürmek fikri de o sırada uyandı. Halbuki o zamana kadar taş gibiydi. Çocuğu götüren neydi? Yaralanmış gururu mu? Yoksa sevgisini birdenbire nefrete çeviren, lekeleyen, onu korkutup alay eden, sonunda el evine atan babasının 3 aydır aralıksız çektirdiği ıstırap mı? Velçeninov'un kafasına binlerce ihtimal birbiri ardınca doluyordu. Bir kere sarhoş Trusotski'nin Liza'nın benim için ne olduğunu biliyor musunuz diye haykırışını hatırladı. Bu haykırışın yapmacık olmadığını, içinde gerçek bir sevgi bulunduğunu hissetmişti. Çocuğu bu kadar sevdiği halde nasıl oldu da canavar kesilip ona bu derece zulmedebildi? Bunu kendi kendine her soruşunda bu sualden bir an önce kurtulup onu kendinden uzaklaştırmak ister gibiydi. Bu soruda onun için dayanılmaz, anlaşılmaz bir taraf vardı. Bir gün nasıl olduğunu kendisi de bilmeden Liza'yı gömdükleri mezarlığa uğradı, mezarını buldu. Cenaze gününden sonra oraya adımını atmamıştı. Izdırabına dayanamayacağından korkarak gitmeye cesaret edemiyordu. Fakat işin garibi, mezara kapanıp toprağı öptükten sonra içinde birden hafiflik hissetti. Aydınlık bir akşamüstüydü, güneş batıyordu. Etrafta kabirlerin çevresinde gür, semiz yeşil otlar bitmişti. Az ötede bir yaban gülü ağacında arılar vızıldıyordu. Liza'nın mezarında Klavdiya Petrovna ile çocuklarının getirdikleri çiçeklerle çelenkler yapraklarının yarısı uçmuş halde hala duruyordu. Uzun zamandan beri ilk olarak kalbinde ümide benzer bir duygunun sıcaklığını hissetti. Mezarlığın sessizliğini içine sindirip açık, sakin göğe bakarak rahatladım diye düşündü. Temiz, ferahlık veren inanç ruhunu sardı. İçinden bu Liza'nın benimle konuştuğuna işarettir diye geçti. Mezarlıktan eve dönerken hava kararıyordu. Mezarlık kapısına oldukça yakın, basık, ahşap bir evde aşçı dükkanıyla meyhane arası bir yer vardı. Açık pencerelerden masalarda oturanlar görünüyordu. Birdenbire tam pencerenin önünde oturanlardan birini Pavel Pavlovich'e benzetti. Adamın da onu fark ettiği, pencereden merakla gözetlediği hissine kapıldı, yoluna devam etti. Az sonra arkasından birinin yetişmeye çalıştığını duydu. Gerçekten Pavel Pavlovich arkasından koşuyordu. İhtimal pencereden bakarken Velchaninov'un yüzünde gördüğü yumuşaklıktan cesaret almıştı. Yetişince ürkek ürkek gülümsedi. Bu o eski sarhoşun sırıtması değildi, hatta hiç sarhoş değildi. Merhaba dedi. Velchaninov merhaba diye cevap verdi. 11. Pavel Pavlovich evleniyor. Velchaninov merhaba deyişine şaştı. Bu adamla hiç hiddet duymadan karşılaşması o anda ona karşı duygularının aldığı bambaşka yepyeni hava tuhafına gitti. Pavel Pavlovich gözlerinin içine bakmaya çalışarak pek tatlı bir akşam dedi. Velchaninov yürüyerek sual sormaktan çok kendi kendine düşünüyormuş gibi demek daha gitmediniz dedi. Biraz uzadı ama daha yüksek dereceli bir vazife aldım. Herhalde öbürsü gün yolcuyum. Velchaninov bu defa vazife mi aldınız diye sordu. Pavel Pavlovich yüzünü ekşitti. Neden olmasın? Hiç laf olsun diye söyledim. Velchaninov kaşlarını çatarak yan gözle Pavel Pavlovich'e baktı. Hayretle Bay Trusovski'nin kıyafetinin krepli şapkasının iki hafta öncesinden kıyas edilmez derecede düzgün olduğunu gördü. Meyhanede ne işi vardı acaba diye düşündü. Pavel Pavlovich tekrar başladı. Alexey Ivanovich, size ikinci bir sevincimi de anlatacaktım. Sevincinizi mi? Evleniyorum. Ne diyorsunuz? Kederi sevinç takip eder. Hayat düsturudur bu. Alexey Ivanovich, bir şey isterdim ama bilmem ki, belki acele ediyorsunuz çünkü haliniz... Evet, hem acele ediyorum hem rahatsızım. O anda Trusovski'den kurtulmak istedi, yeni duygusu silinivermişti. Halbuki ben isterdim ki... Pavel Pavlovich ne istediğini söylemedi. Velchaninov da sormadı. Şu halde başka sefer karşılaştığımız zaman... Velchaninov acele acele yüzüne bakmadan yürümeye devam ederek evet evet sonra diye mırıldandı. Bir an sustular. Pavel Pavlovich hala Velchaninov'un yarı sıra yürüyordu. Öyleyse Allah'a ısmarladık. Güle güle, saadetler dilerim. Velchaninov eve yine üzgün döndü. Bu adamla karşılaşmayı kaldıramıyordu. Yatarken mezarlığa neden gitti acaba diye düşündü. Ertesi sabah nihayet Pogorelslere gitmeye karar verdi ama bu kararı isteksizce vermişti. Hiç kimsenin, hatta Pogoreslerin bile ilgisine tahammülü yoktu. Fakat bu aile onun o kadar üstüne düşüyordu ki gitmese olmayacaktı. Nedense onlarla ilk karşılaşma anında utanacağı aklına geldi. Gitmeli mi, gitmemeli mi diye kendi kendine soruyor, kahvaltısını bir an önce bitirmeye çalışıyordu. Tam o sırada hiç beklemediği bir şey oldu, odaya Pavel Pavlovich girdi. Dünkü karşılaşmalarına rağmen Velchaninov bu adamın bir daha evine uğrayacağını aklından bile geçirmiyordu. O derece şaşırmıştı ki söyleyecek söz bulamıyor, sadece gözlerini dikmiş bakıyordu. Fakat Pavel Pavlovich durumu idare etti. Selamlaştı, sonra 3 hafta önce son gelişinde oturduğu sandalyeye geçti. Velchaninov o anda bu son ziyareti bütün canlılığıyla hatırladı. Endişeyle, iğrenerek misafirine bakıyordu. Velchaninov'un bakışının manasını anlayan Trusotski, "Şaşırdınız değil mi?" diye başladı. Tavırları umumiyetle dünkünden daha serbestti ama cesaretinin dünküne göre azaldığı da belliydi. Görünüşü cidden meraka değerdi. Bay Trusotski sadece temiz değil, adeta şık giyinmişti. Sırtında incecik bir yazlık ceket, dar açık renk pantolon, açık renk yeleği vardı. Elleri eldivenliydi. Bir de o zamana kadar kullanmadığı altın saplı bir gözlük peydahlamıştı. Gömleği kusursuzdu, üstünden lavanta kokusu yayılıyordu. Görünüşünde hem gülünç hem garip, nahoş düşünceler uyandıran bir hal vardı. Kasılıp kırıtmaya devam ederek, "Tabii ziyaretimle sizi hayrete düşürdüm, Alexey Ivanovich," dedi. "Bunu hissediyorum. Fakat insanlar arasında tahminime göre daima kalan, bence kalması icap eden, her türlü münasebetin üstünde bir bağ vardır, öyle değil mi?" Velchaninov kaşlarını çattı. "Pavel Pavlovich, bir an önce hiç sıkılmadan içinizdekini söyleyin." "Sözün kısası, ben evleniyorum. Şimdi de nişanlıma gidiyorum. Hemen şimdi. Sayfiye'de oturuyorlar. Bana büyük bir şeref bahşetmenizi ricaya geldim." Pavel Pavlovich tevazu ile başını eğdi. "Sizi bu aileyle tanıştırmam için beraber gitmemizi rica edecektim." Velchaninov şaşkınlıkla gözlerini iri iri açmıştı. "Onlara efendim, oturdukları sayfiyeye. Kusura bakmayın, hummaya tutulmuş gibi konuşuyorum. Heyecandan dilim dolaştığı için pek anlaşılmıyor belki. Ama reddetmemenizden korkuyorum da." Zavallı bir halle Velchaninov'a baktı. Öteki onu seri bir bakışla süzdü. Gözlerine, kulaklarına inanamıyordu doğrusu. "Demek şimdi sizinle birlikte nişanlınıza gitmemi istiyorsunuz, öyle mi?" diye tekrarladı. Pavel Pavlovich büsbütün pısırıklaştı. "Evet, ama darılmayın Alexey Ivanovich, bunda bir küstahlık yok. Size içten büyük bir saygı duyarak yalvarıyorum.